İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, Ankara sanki seçime kilitlenmiş gibi ama Türkiye'mizin de çok ciddi sorunları var. Onlar unutulmuş değil. Bunun en başında da tarım geliyor. Tarımda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Üretimde maliyetler çok yüksek. Bu nedenle de ekili alanlar sürekli daralıyor. Yani bunun önüne geçmek lazım. Çünkü gıdanın önemini pandemi sürecinde yaşadık. Paranız olsa bile alacak ürün bulamıyorsunuz. Kendi kendimize yeter hale gelmek son derece önemli hale geldi. Bunları konuşacağız, tarımdaki sorunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? CHP NİDE Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Şimdi Ömer Bey, Türkiye'de mecliste tarım sorunlarına en çok yoğunlaşan, ilgilenen, tarımın sorunlarını meclis gündemine taşıyan milletvekillerinden birisi. Hatta neredeyse teki de diyebiliriz yani. Çünkü o kadar çok biz gazeteciler için sürekli çalışıyor ki biz de onun çalışmalarını haberleştiriyoruz. O nedenle de konuya da en vakıf olan milletvekillerinden birisi. Hatta bürokratlardan da çok daha iyi bildiğini söyleyebilirim birçok konuyu. Evet, efendim şimdi en çok tartışılan konu şu anda seçim atmosferi var. Millet hep onu tartışıyor. Yok Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, şu olacak, bu olacak ama asıl Türkiye'yi ciddi sıkıntıya sokan bir durum var. Şimdi Ocak'tayız. Evet. Hala kar görmedik. Evet. Yani oysa ki Aralık'ta hatta Kasım'da ben Ankara'da kar yağdığını biliyorum. Ve yani şu mevsimde sokakların biraz beyaza kaplanmış olması gerekiyor. Evet. Hani bu tarım açısından da herhalde son derece önemli. Nedir bu kuraklık olayı, nereye gidiyor?
Tabii küresel iklim değişiklikleriyle dünyada mevsimsel değişimler arttı. Bunun tarıma da çok olumsuz yansıması var. Sel, rüzgar, ani sıcaklık değişiklikleri, dolu, don gibi olaylarla tarımda üretim kayıpları oluşuyor. Ülkemizde de son yıllarda kuraklık ciddi sorun haline dönüştü. Çünkü bizim su kaynakları yönünden fakir bir ülkeyiz. Yeraltı sularını kullanıyoruz ama yerüstü sularını verimli de kullanmıyoruz. Bu sıkıntıların yanı sıra doğal olarak bizde kuru tarım yapılan alanlar var. Ekim ayından başlayarak Kasım Aralık'ta hububatla ilgili ekimler yapıldı. Ama bu ekimler beklenen yağışlar gerçekleşmediği için bu yıl bu anlamda bir üretim kaybını ortaya çıkaracağı kesin görülebiliriz.
Yeniden ekim gündeme gelebilir mi? Bu kuraklık nedeniyle?
Şu şekilde Ocak ayından sonra da yeniden getirdiğiniz zaman mevsimsel olarak kar eğer toprakla buluşmazsa o tohumun verimliliği düşer. Evet. Eğer siz yeniden ekim yapsanız da yağışlar olmazsa, toprak o nemi almazsa, toprağın tohumu besleyecek olana oluşmazsa yeniden ekim yapsanız da bir şey değişmez. Ama görünen o ki bu yağışsızlık süreci kuru tarımda ciddi üretim kayıplarına neden olacak. Şimdi bir dönümde kuru tarımda TÜİK verilerine göre 270 kilo buğday alıyorsunuz. Bizi dinleyenler daha iyi anlasınlar diye bu veriyi vereyim. Ama sulu tarımda 800 kilo alıyorsunuz bir dönümden buğday.
800 kilo
alıyorsunuz. Hatta 850 alınan bölgeler de var. Bu ne oluyor? Türkiye'nin bugüne kadar çok tartışmadığı üretim kayıplarının gerçekte verim artırılarak kapatıldığı gerçeğinin görülmesine de yol açıyor. Bazı kuru tarım bölgelerinde 140 kiloya kadar düşüyor. Bundan 2 yıl önceki kuraklık döneminde Niğde'de, Uluhuşa bölgesinde kuru tarım alanlarında bir karış boyda kalmıştı buğday. Hmm. Ve çoğu yere biçer döver girmedi.
Evet, saman sıkıntısı da oldu.
Saman sıkıntısı Hem o yönden oldu hem de buğdaydaki tohum türü değişince sap kısalığı ortaya çıkan ürünlerde saman daha az elde edildiği için öyle bir sıkıntı da oluşmuştu. Onun yanı sıra tabii bölgesel olarak Türkiye bir planlı tarım yapmadığı için ve bu konuda planlamadan uzaklaştığımız için hangi bölgede hangi ürünün yetiştirilirse daha az su kullanır, su az olan yerde ona göre üretim yapalım mantığı da olmayınca sıkıntı var. Ama en büyük sıkıntı bu dönem kurak geçiyor. 3 aylık sürede Türkiye ortalamasının altında veriler gerçekleşti. Bunun yansımasının mutlak surette üretim düşüklüğüne yol açacağı da bir bilinen bir doğru. Ha, bunu kapatabilmek için şunu da söyleyelim. Gübre de atılamıyor yeterli oranda. Çünkü gübrede bakanlığın bana resmi yazıyla bildirdiği %342'lik fiyat arttı. Ama evet. TÜİK verilerine göre 250 civarında bir artıştan söz ediyor. Ama gerçekte şöyle bir olgu var. TÜİK bazen çok tartışılıyor, biz de tartışıyoruz. TÜİK'in kullandığı veriler o gün kullanılan ürünün üzerinden değil. Yani şöyle söyleyeyim, taban gübre ne zaman tohumu ekerken kullanırsınız. Evet. Taban gübrenin fiyatı yüksek, üst gübre o gün düşük. Sonrasında ne oluyor? Üst gübreye ihtiyacınız olduğu zaman
o bu sefer üst gübre öbürü yükseliyor, düşüyor. Öbürü düşüyor. Yani mevsimsel çünkü
zaman,
bir ayı kaydediyor.
TÜİK'in verileri düşük çıkıyor. Ama evet. Çiftçinin ihtiyacı olduğu gübrenin fiyat artışı ihtiyaç olduğu dönemde tavan yapıyor. Evet. O zaman da girdi maliyetleri artıyor. Bakın bu yıl Anadolu'nun çoğu yerinde sizler de tanık olduğunuz sahte gübreler ortaya çıktı. Şimdi suda sorun var. Gübrede sorun var. Üretimde yüksek bir verim almayı düşünürseniz herhalde bu da olmayacak bir şey.
Sayın dinleyiciler, burada hemen bir konuya girelim. Ben de geçmişte Sanayi Bakanlığı'nda çalıştığım dönemlerde Türkiye Gübre Fabrikaları bize bağlıydı. O nedenle de biraz ilgilendik. TÜKSAŞ, İKSAŞ hep bize bağlı kuruluşlardı. Yani Ömer Fethi Bey söyledi. Örneğin taban gübresi. Yani bunun nedir? En çok kullanıldığı 1-2 aydır.
DAP gübre. Evet. İşte 15-15-15'i kullanıyorlar şimdi
evet.
Azot.
Yani 1-2 aydır. 1-2 ay geçtiği zaman geriye kalan 10 ayda bu gübreyi kullanmazsınız. Öbür... Veyahut da bir başka gübre. Mesela ilkbaharda atılacak gübreler var.
Üst gübre ayrı, yaprak gübre evet. Vesaire hepsinin.
Evet. Yani bunlar çok kısa sürede kullanılır. Ondan sonra 8 ay, 10 ay beklenir. Dolayısıyla o aylarda talep çok yüksek olduğu için fiyatlar yükselir. Daha sonra stok maliyetini düşürmek için elden çıkarmak isteyenler ise fiyatlar belli ölçülerde düşer. Evet. O nedenle önemli olan ekim zamanında yani kullanım dönemindeki fiyatlardır.
Bir evet. De biz toprağı çok kötü kullandık, çok hakir kullandık. Onun için gübresiz üretim de yapamaz duruma getirdik toprağı. Evet. Türkiye'nin böyle de bir sorunu var. Çünkü bilgiyle, bilimsellikle buluşulan bir tarım Türkiye'de yapılmadı. Kabala dediğimiz göz kararı gübre evet, atıldı. Evet. Ya da sulamada vahşi sulama yapılıp toprağın en iyi bölümleri yok edildi. Bunların yarattığı sorunlar bugünlere yansıdı. Bu evet. Birdenbire çıkan bir olay da değil. Evet. 20 yıllık süreçte sürekli dile getiriyorum. Adalet Kalkınma Partisi döneminde tarıma bakış politikası tarımdan Türkiye'yi kalkındıralım noktasında olmadı. Onun evet. için de çok ihmal edildi. Özellikle incelemeye dayalı ve verimliliği esas alan çalışmalarda geriye düştük. Bunun da yansıması raftaki ürünün fiyatından tutun da çiftçinin evet. kırsaldan göç etmesine kadar bir süreç yarattı.
Şimdi bizim köylü şöyle bakar, ben de Antalyalıyım ve özellikle sera üretiminde olan bir bölge. Yani şöyle değerlendirme yapar. Komşu da diyelim ki bir serada ürün iyiyse sen ne attın buna, ne kadar attın diye sorar. Hiç başkasına sormaz. Onun attığı kadarını da kendi atlar. Yani komşuda gördüğünü kendi tarlasında uygulamaya çalışır. Yani o nedenle mesela fazla gübrenin kalıcı olması, fazla ilacın o üründeki insana vereceği, bunları hesaplamazlar genellikle. Oysa ki bizim mesela ziraat mühendislerini çok yaygın bir şekilde işe alsak, mesela her ziraat mühendisine birkaç köyü zimmetlesek
bir
anlamda. Bizim
anlamamızda o var.
Evet, yani bu şekilde yapsak hem ziraat mühendislerine iş bulmuş olacağız, tabii. Hem de tarımın daha verimli, daha iyi olmasını sağlayacağız. Yalnız burada bir koşul var. Üniversitelerinde iyi eğitim yapması tabii. Gerekiyor. Bize bir zamanında bir ziraat mühendisi gelmişti. Kabakla salatalık fideleri küçük, çok benzer. kabak fidesini köylü götürmüştü. Ya bunun nesi var diye getirmiş şeye. Bu biraz susuz kalmış, sarı demişti. Oysa ki o kabak fidesi zaten biraz salatalığa göre daha sarı olur. O nedenle eğer siz bunu yaparsanız bu hatayı, köylüye güveniniz, çiftçide güveniniz de kalmaz. Onun için üniversitelerin iyi eğitim yapması lazım. Hatta belki de bölgesel eğitim yapması lazım ürüne göre.
Ben o konuda şöyle bir önerim de var. Kırsaldaki çocuklar ilkokuldan başlayarak tarım üzerine eğitim almalı. Kırsalda ilkokul, orta lise, meslek yüksekokulu ve üniversite sürecinde ziraat üzerine aldıkları eğitim sonrası diplomalarını aldı mı devlet hazine arasını bunlara 49-50 yıllığına kiralamalı ve onların orada bilgiyle bilimsel biçimde tarım yapmalarını desteklemeli. Bunun yolu açılarak Türkiye'de bir dönüşüm yaratılmalı. Bakınız bizim rehberimiz var. Mustafa Kemal Atatürk.
Evet.
Tarımı Cumhuriyet'in ilk 10 yılında ele alın. Bir değerlendirin. %40 yurt dışı satışını tarımdan gerçekleştirdiğimiz bir sürece erdirdiği döneme bakın. Ne yapıyor Atatürk? Askere giden köy çocukları için diyor traktör eğitimi verdiniz. O zaman traktör bir köyde yok.
Evet.
10 köyde bir traktör var. Diyor ki bunlar ileride traktör kullanacak, şimdiden traktör kullanmayı öğrensin. Ve o dönem ne yapıyor? Kooperatifleri kuruyor.
Evet.
Ne yapıyor? Fidanlıkları kuruyor. Tohumundan üretimine, satışına kadar bir planlı ve çiftçiyi kalkındıracak projeleri geliştiriyor. Türkiye'nin o dönemde 6,5 milyon hektar ekilebilir arazisi 1950'ye geldiğimizde 25 milyon hektara çıkıyor. Türkiye o anlamda bir tarım ülkesi oluyor. Ürettiğinden değer buluyor, katma değerli ürüne dönüştürüp bundan değerlendirebiliyor. Peki Cumhuriyet'in ilk yılları nasıl? Şeker ithal, sanayi unu ithal, bez ithal. Bunların hepsinin ana teması tarım. Ve Atatürk oradan yola çıkarak Türkiye'nin gelişimine yol açan süreçte ne diyor? Köylü milletin efendisidir. Oysa köylü şehre bir haftada zor iniyor. Nerede efendisi olsun?
Evet.
Ama o insanlara duyduğu güveni, onları tarımda ve yaptıkları işte geliştirmek için o süreci.
Ülke için de önemli tabii.
Tabii onlara evet. Değer veriyor ve aşır vergisini kaldırıyor. Biliyorsunuz Osmanlı'da ürettiğinin evet. Belli bir bölümünü devlet elinden alıyor. Olmaz öyle şey diyor. Çiftçi ne üretiyorsa çiftçi kendi ondan fayda sağlasın. Daha çok yatırım, daha çok bilgi, daha çok verim ve bu sayede Türkiye bir yere doğru evriliyor. Ondan sonra da tarıma dayalı sanayilerin gelişmesi, fabrikaların oluşması. Bugün 125 tane büyük fabrika kamudayken satıldı. Bakın köy hizmetleri kapatıldı, toprak su kapatıldı. Doğrudan tarıma ve köylüye yönelik her türlü devlet varlığı ortadan kaldırıldı. Siz gübre fabrikası diyorsunuz, gübre artık İran'dan, Mısır'dan ithal geliyor.
Evet.
Türkiye kendi gübresini üretirken dışa bağımlı hale geldi. Bunlar neden oldu? Bunlar 1980'den sonraki süreçte başlayan 24 Ocak kararları, 1990'daki 5 Ocak kararları ile birlikte Türkiye sanayide ve turizmde olsun, tarımda Türkiye pahalı üretiyor, çekilsin mantığı 20 yıldaki uygulamayla da pekişince Türkiye tarım dışı kaldı. Ne zaman ayıkıldı? Savaş, kuraklık, pandemi. Ve bunun üçünün yansıması şu oldu. Siz dışarı gitseniz de her ülke kendi kendine yeterlilik politikası uygulayınca, sizin dışarıdan ürün getirmeniz de zorlaşınca farkına vardınız. Şimdi de yarım yamalak dediğimiz, hani bir yerel deyimle söyleyeyim, uygulamalarla toparlamaya çalışıyorsunuz.
Evet.
Bununla toparlanmaz. Bir bütün olarak tarıma bakacaksınız.
Evet.
Tarım bir stratejik alan, milli savunma kadar önemli. Eğer siz çok silah yapabilirsiniz, çok önemli binalar yapabilirsiniz, çok önemli sanayi kuruluşları kurabilirsiniz. Hatta Endüstri 4.0'ı dünya açtı, 5'e gidiyor. Robotlarla fabrikalar da yönetebilirsiniz. Ama o robotu da yöneten, o silahı da kullanan ya da o konutta oturanı doyuramazsanız sorunlarınızdan arınamazsınız. Onun da temeli gıdadır.
Evet.
Gıdaya erişimin yolu da tarımdır. Tarımsız bir yaşamı düşünmek Türkiye'nin değil dünyanın geleceğini karartır. Ve bu konuda yetersiz olan ülkeler açlık çekiyor. 8 milyar nüfusu dünyanın 1 milyarı açlık tehdidi altında. Bunun temeli kendi toprağı var. Üretim olgusu gelişmemiş. Biliyorsunuz Türkiye'de, yurt dışında, Endonezya'da, Sudan'da, Nijer'de gidip tarım yapma derdine düştü bir ara. Hatta orada savunmayı da şöyle yapıyorlar. İşte oralardaki bakir toprakları işleyeceğiz, çevreye satacağız, para kazanacağız. Önce sen Türkiye'de kendi topraklarını işle. GAP denilen bir olgu var elimizde. 2012'de bitecekti. Hala o bitmedi. KOP bölgesinde yatırımlar gerçekleşmedi. Eğer sen ülkendeki topraklarını verimli kullanırsın, Türkiye'yi kendi kendine yeterli hale getirirsin, o zaman diğer ülkelere örnek verdiğin gibi gidip Endonezya'da, Nijer'de, Sudan'da ürün yetiştir, onu da çevreye satarak Türkiye'ye ek getiri sağlarsın. Ama sen şimdi kalkar da soru önergesine Sudan'da yetişen biberi, domatesi buraya getireceğim dersen, onun da buraya geliş bir kontinyerliğinin fiyatı 15-20 bin dolara bulursa, Türkiye'ye öyle bir şeyin gelebilirliği de yoksa inandırıcı olmazsın. Evet. Önce kendi ülke topraklarını doğru kullanacaksın. Türkiye bakın biraz evvel söyledim, 6,5 milyondan 25 milyona çıkmış 1950'de. 1980'de 28 milyon hektar tarım arazimiz var. Bugün 23 milyon 100 bine gerilemişiz. Son 10 yılda ciddi anlamda tarım arazisinde daralma var.
Ekili alanlarda.
Tabii 2 milyona yakın tarım arazisi kaybetmişiz. Şimdi Bakan Bey bu yıl açıklama yapıyor, 400 bin hektar artırdık falan diye. Kaybettiklerini karşılamıyor daha bu artırdık dedikleri. Onun da nasıl artırdığı şüpheli. Şimdi bir de Türkiye'de biliyorsunuz mera alanları daralıyor. Tarım alanları daralıyor. Çiftçi sayısı düşüyor. Kırsal boşalıyor. Köylerde nüfus 55 yaş üstüne gelmiş. Böyle bir düzenekte siz Türkiye'nin tarımını planlasanız ne olacak? Önce bunu yapacak insanlara bu işin içinde tutacak uygulamaları geliştireceksiniz.
Tarımda devletçiliği biraz arttırmak gerekiyor mu sizce?
Ya kamu olmadan şöyle olmaz. Kırsal ve getirisi düşük alanlarda yaşayan insanlar genelde küçük aile tipi işletmelerdir. Hiçbir özel sektör 10 tane 20 tane ineğe var diye bir insana gidip de sahiplenmez. Onu evet. sahiplenecek devlettir. Evet. Büyük işletmeler özel sektör yapabilir. Kamucu bir anlayışla bakmak lazım. Şimdi evet. Türkiye bunu ıskaladığı için sorunlar arttı. Yani evet. bakınız dünyanın çok gelişmiş ülkesi artık kamucu bir anlayışla sorunlara bakıyor. Neden? Belli bölgeler var. Belli bölgelerde büyük sanayi yatırımlarını özel sektör yapsın. Devlet onlara da destek versin. Büyük çiftlikler kurulsun. Ama dünyanın hiçbir yerinde küçük aile tipi işletmeleri yok ederek büyümüş bir tarım sektörü yok. Onun için burada da kamu olması gerekiyor. Kamu bunları destekleyecek. Yani üretim öncesi, üretim süreci, üretim sonrası. Ürününü ekmeden önce girdilerde, ektikten sonra verimde, daha sonra da pazarlamada eğer kamu o kişinin yanında olmazsa, kooperatifçiliği geliştirmezse, orada alamadığınız sonuçla Türkiye'nin tarım politikalarını oluşturmanız ve çözmeniz olası değil. Bu evet. gelişmiş bütün ülkelerde böyle. Yani dünyayı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Evet. Kamucu bir anlayışla sorunlara bakmak lazım. Ama kamu deyince şöyle de bir yanlış algı da var. Sanki her işi devlet yapsın, özel sektör olmasın. Olmaz. Gelişen dünya koşullarında sermayenin varlığını doğru kullanacağı alanlara
karma
da...
Karma ekonomi.
Kesinlikle. Evet, aynen Mustafa ekonomi. Kemal Atatürk'ün 10 yıl sürede Türkiye'yi yeniden yarattığı sürecin uygulamalarının bugünkü 100 yıl sonrası gelişmişliği de birlikte değerlendirerek uygulanmasını sağlamak. Bakın biraz evvel söyledim, endüstri 3,5'ta Türkiye. Dünya 4'ten 5'e geçiyor. Bu ne demek? Anlaşılabilir olsun diye süremiz sınırlı olduğu için söyleyeyim. Teknoloji fabrikalara öyle girecek ki 5000 kişilik fabrikayı 500 tane mühendis, geriye kalan da robotlarla yöneteceksiniz. Orada müthiş bir işsizlik oluşacak. Şimdi bu insanları değerlendirebileceğiniz en büyük alan kırsalda yeniden yaşamı var kılıp oradan işlenmiş ve dondurulmuş gıda ile birlikte katma değerli ürün üretip markalaştırıp dünyaya satmak. Eğer siz bunu dünyaya satar hale de gelirseniz hem ülkenizi geliştirirsiniz hem de kırsalı daha güçlendirirsiniz. Bunu sağlamazsanız işsizliği nasıl yeneceksiniz? Evet. Yani dünyada formül arayışlarında bakınız teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan işsizlik için çok ciddi tartışmalar var. Ama bakın rafa gidiyorsunuz, Fransızın, Hollanda'nın peynirini Türkiye marketlerinde görüyorsunuz. Evet. Niye Türkiye'nin peynirini Hollanda'da, Fransa'da kalitesiyle aranırlığını yaratıp da pazar oluşturmuyorsunuz? Ben kitleyken onu demiştim. Rahmetlik Necmettin Erbakan hep bor bor bor derdi. Ben de Niğdeliyim. Bor ilçemiz var. Orada bor madeni çıktığını sanıyor çoğu kişi ama orada bor madeni yok. Boris'ten gelen sulak anlamına bir bölge. Evet. Şimdi boru biz 1 liraya çıkarıyoruz. Onu satıyoruz, 1000 liraya geri alıyoruz. Örnekleme olsun diye söyleyeyim.
Anladım.
İşlenmiş hale dönüştürmüyoruz. Ürünümüz de böyle. Türkiye ihracat yapıyor. Ürün ihracatı yapıyor. O üründen katma değerli ürüne dönüştürüp markalaştırıp sattığımız yok. Onun için de her sorunda kısa sürede tıkanıyoruz. Domates şimdi yurt dışına gönderiliyor. Yurt dışında alım durduğu an Türkiye içeri ters tepiyor. Domates üreticisi sorunlu hale geliyor. Evet. Böyle bir alan yaratmak lazım. Yaratmadan evet. Olmaz.
Peki bu üretim kooperatiflerini desteklemek gerekir mi? Yani yeniden onları eskiden bayağı yaygındı, sonra gitti.
Şimdi kooperatifçiliği şöyle kötü kullandık biz.
Evet, kötü
yani
kullandık.
Yani Atatürk'ün evet. Dönemindeki kooperatifçilik anlayışından saptık. Orayı siyasi bir arka bahçeye çevirip siyasi partiler olumsuz kullandı. Türkiye'nin çok büyük kuruluşları oluşmuştu. Çuko Birlik, Ant Birlik, evet. Tarış, Trakya Birlik, Fisko Birlik. Ben Çuko Birlik'te çalıştım.
Evet, evet.
Orada da işçi olarak yaşama başladım. Bakınız orada pamuk geliyordu, pamuk işleniyordu, sabun oluyordu, yağ oluyordu, bez oluyordu.
Entegre tesis.
Entegre tesis olduğu
tabii
için.
Tabii teknolojisi de çok gerilemişti bu ara, yatırım yapılmadı.
Yatırım yapılmamasının dışında oranın kullanımı doğru yönetilmedi. Evet. O anlamda pamuktan elde edilen bütün değerler ortadan kalkınca ithalata yöneldik. Evet. Türkiye ürettiği kadar pamuk almaya başladı. Şimdi evet. O Çukurova neyle anılırdı? Beyaz altınla. Bugün neyle anılıyor? Soğan, patates, havuç, onunla bununla. Onlar evet. Da o toprakların esas ürünü pamuktu.
Evet,
şimdi
evet.
Türkiye yurt dışına geliyor. Peki bizim bitkisel yağ açığımız var. Şimdi bitkisel yağ açığı nerede oluşuyor? Ayçiçek yağında. Neden? Ürettiğimiz kadar da ithal ediyoruz. Evet. Türkiye yarı yarıya yetiyor. Peki pamuk yağı o bölgedeydi. Karadeniz'de fındık yağı öyleydi. Ant Birlik'te gene pamuk yağı vardı. Evet. Tarış vardı. Şimdi kooperatif dediğiniz olguyu bir bütün alıp kooperatifçilik yasasını da yeniden tanımlayıp gıda kooperatifçiliğini, üretim kooperatifçiliğini, inşaat kooperatifçiliği gibi ele almamak lazım.
Evet.
Bununla ilgili yapacağımız da üretirken aşaması olarak girdiği sağlayacak desteklerin dışında üretim sonrası da satışına yönelik çiftçinin kendisini içinde olacağı, ortaklığını sağlayacağı, kazanç elde edeceği, denetleyeceği, kontrol edeceği ve zarar etmeyecek bir mekanizmayı kuracak bir kooperatifçilik yasasını yeni baştan da oluşturmamız lazım. Evet. Yani tarımda kooperatifçilik olmadan da sistemin yürümesi de olası değil. Özellikle kırsal için kooperatif şart. Bugün aracıların süt topladığı yerde kooperatifler toplasa, bu süt daha doğru değerlendirilse, bununla ilgili sorunlar da bugün anlatıldığı biçimde olmaz. Ürün için de bu geçerli. Tüccarın eline kaldı. Bugün çiftçi, tüccar gelip eğer ürün almazsa elinde ürün kalıyor. Çiftçi, tüccarın belirlediği fiyat üzerinden ürünü veriyor.
Mecbur kalıyor.
Toprak Mahsuller Ofisi bu yıl taban fiyatı doğru verdi buğdayda, hububatta. Ama çoğu bölgeye gidemedi ki. Şimdi siz çiftçisiniz, ilacınızı almışsınız, gübrenizi almışsınız, tohumunu almışsınız, bunun parasını ödeyeceksiniz. Toprak Mahsuller Ofisi ürünü verdiğin an para vermiyor sana. Bir de diyor ki Toprak Mahsuller Ofisi, getir ben alayım. Örneğin Niğde'nin çiftliğinden Niğde merkeze ofise gitmek 70 kilometre. Git gele yol parası, mazot gideri. Diğer sahil giderleri düşünüyor, tallaya gelen tüccara satıyor. O zaman da ne oluyor? Tüccar bu konuda gelip parayı verip alan olduğu için tüccarın kazancı çiftçiden fazla oluyor. Oysa nasıl olmalı? Çiftçi mutlak surette kazanmalı, aracı da kazanacak çünkü o da bir evet. Efor harcıyor, emek harcıyor. Aynı bu market olayı gibi. Marketlerdeki fiyatlar çok tartışılıyor ya Türkiye'de. Evet. Çünkü fiyatı market yapıyor sanıyorlar. Ya o ilk tohumun toprağa düştüğü andan başlayan süreçle direkt ilgili. Evet. Sen orada devlet olarak müdahale olmuyorsan buradaki fiyata müdahale olmaz. Evet, serbest tabii. Piyasa ekonomisinde çok inandırıcı olmaz.
Tabii sorun tabii serbest piyasa biraz da. Bu serbest piyasa diye bize bunu bir kurtarıcı diye sundular zamanında rahmetli Özal döneminde. Bedelini de biraz ağır ödedik.
Ödüyoruz da.
Evet. Efendim siz özellikle hayvancılık konusuna çok dikkat çekiyorsunuz.
Evet.
Hem sütte hem ette ki önümüzdeki süreçlerde çok sıkıntı çekileceğini söylediniz. Bunu sütte görmeye başladık. Nedir durum? Son durum ne şimdi?
Şimdi hayvancılığı şöyle. Kırsalda dediğim gibi 10-20 hayvan olanların ben çok ziyaretine gidiyorum köylere. Köylerde gördüğüm ahırlar kapanıyor. Yani... Evet. Bir köyde 6 ahır varsa artık 3'ü kapanmış. Oradakiler göç etmiş. Büyük şehirlerde iş arama yoluna düşmüşler. Nedeni şu, yem fiyatları çok arttı. Örneğin bu süt verimliliği artıracak en iyi yem 50 kilosu 400 lira. Oysa bu bundan 3 yıl önce 70-80 liraydı. Yem fiyatı artınca 1 litre süt sattığı zaman 1,5 kilo yem alırsa bu genel kabuldür. Hayvancılık yapan zarar etmez. Ama öyle bir hale geldi ki 1 litre süt sattıktan sonra yarısını alamadı. Alamayınca zarar etti. Onun üzerine gebe inekleri, süt ineklerini kesime gönderdiler. O konuda feryat ettik. Ben gözlerimle tanık olduğum için söylüyorum. Canlı yavrusu çıkan inek vardı. Hatta dedim ki ya nasıl buna kıyıp da kestiriyorsunuz? Vekilim dedi diğer 15 ineğimi yem alacağım. Onun varlığı için dedi bunu kestirip satmak zorundayım.
Bir tanesini şimdi, feda ediyor yani.
Bir tanesini feda eder ki. Ama o fedakarlığında arkası gelmedi. Sürekli kesime gittiler. Şimdi tosunların dışında düveler kesiliyor. Bir düve demek 3 tane en az yavru yapacak ana inek olacak hayvan demek. Öyle olunca göz göre göre hayvancılıkta sorunlar ötelenmedi, seyrediliyor. Yem için Sayın Cumhurbaşkanı %5 indirim diyor. %5 indirim yani ya yoncanın, samanın, küsbenin fiyatından haberleri yok. Ya karma yemden haberleri yok ya da ithal yemin her gün artan fiyatından haberleri yok. Böyle olunca hayvancılık yapılabilir, sürdürülebilir olmaktan çıktı. Ayrıca enflasyonu artırıyor gerekçesiyle sütte fiyatı uzun süre baskıladılar. Özellikle Berat Bey'in döneminde bir yıl süte hiç zam gelmedi. Bu yılın 2022'nin başında 4,5 liraydı litresi. Ekim ayında 8,5 liraya getirildi. Şimdi 8,5 liraya alınan çiğ süt rafta 28-30 liraya satılıyor.
Ya bunu, nasıl bir şey?
İşte bu üreten bundan orada da şu giriyor diye. Şimdi bakınız. Taşra'da sütü siz 10-20 ineğiniz olduğu için fabrikaya götürme şansınız yok. Bir, evet. Aracı gelir. Aracı sizden toplar, o bir para alır. Sonra yani fabrikaya gider.
Şu kamyonlar galiba değil mi? Bir şey arkasında tank olan
yani onlarla araçlar toplarlar. Evet. Şimdi burada karma oluşur süt. Bir de bu sütün değerine göre alınır. Şimdi hayvancılık yapan hemşerime diyorum ki ya nasıl verim diyorum sütte. Ben ne kadar yem verirsem o kadar süt veriyor diyor. Bu hayvanlar hepsi ithal hayvan. Evet. Hayvan refahı da çok önemli. Bu ithal gelen hayvanlar eğer yeme az verirsen sütü az veriyor.
Yani hayvanlar da refaha...
Hayvan refahı şöyle ya, onların geldiği ülkelerdeki ahır koşulları, bakım koşulları bizim ülke gibi olmadığı için verimlilikleri önemli ölçüde Türkiye'de düştüğünden hayvan da burada şaşırıyor. Niye? Türkiye'nin şimdi 17 milyon hayvan varlığının 1 milyon 700 bini kalmış yerli ırk. Şimdi yerli ırk neydi? Meraya sürerdiniz. Orada gider yaylır. Akşam da gelirdi. Evde karpuz kabuğu ne bulursanız önde evet, koyduğunuz evet. Hayvanın özel yemi yok. Şimdi bu ithal hayvanlara özel yem lazım. Türkiye 12 milyon ton her yıl yurt dışından hayvan yemi ithal ediyor. Şimdi yurt dışından hayvan yemi getirerek buna vererek hayvan besliyorsunuz. Bunun da dolar karşısındaki artan fiyatı aynen yansıyor. Diyeceksiniz ki ne ithal ediliyor? Mısır, soya, arpa, pamuk tohumu küspesi, ayçiçek tohumu küspesi. Şimdi bunları Türkiye hepsini üretebilir. Üretmediğiniz evet. zaman da dengeyi kaçırıyorsunuz. Onun için de kırsaldaki bu fiyatlandırmayla aracı topluyor. Aracıdan fabrikaya geliyor. Fabrikada diyor ki benim elektriğim arttı diyor. Benim işçiliğim arttı. Benim işte işletmem arttı. Sonra bunun rafta kalma süreci var. Parayı 6 ayda, 3 ayda tahsil ediyorum. Nakliye var. O da kendisi bir fiyat koyuyor. Sonra markete geliyor, o bir kar koyuyor. Bir anda dört elden sonra size ulaşıyor. Size ulaştığında da kimisi kirasını anlatıyor marketçinin, kimisi işte işçiliği anlatıyor. O zaman fiyat 30 lira oluyor. Şu anda çiğ sütün çiftçiden alınış fiyatı yani hayvancılık yapandan 8,5 lira. Onu da aracı 8'den alır çoğu yerde. Bugün Türkiye'de eğer sizin tarım alanınız yoksa yani çiftçilik yapmıyorsunuz, hayvancılık artık bitti. Yapamazsınız. Mutlaka siz kendi yoncanızı, kendi arpanızı yetiştireceksiniz ki ahırdaki hayvana bakabilirsiniz. Yoksa dışarıdan alarak bu sürdürülemez.
Evet, ona diyorsunuz ki yani yeme, ithal yeme de alıştırmış bir hayvan, onu da kurtarmaz.
Kaliteli süt almak istiyorsanız, evet. bir de iyi besleyerek fazla et yapmasını sağlarsanız olur. Mesela bu örneği çok veriyorum çünkü daha iyi anlaşılsın diye. Türkiye'de 6 milyon süt ineği varken Fransa'da 3,5 milyon süt ineği var ve süt ineği Fransa'da daha çok Türkiye'den süt veriyor. Yani 3 milyon inek farkı Fransa'yı bizden daha çok süt ürettiriyorsa burada bakmak lazım. Diyeceksiniz ki ne olmalı? Şimdi az önce ziraat mühendisliğini söylediğimiz zaman her köyde olmasa da 3-4 köyü birleştirerek mutlaka bir veterinerimizin olması lazım. Evet. Şimdi Tarım Orman Bakanlığı dediğiniz yapı o kadar hantal ki, tarım var, orman var, gıda var. İllerde oluşturduğu yapının dışında denetim sorumluluğu var. 2004 yılında belediyelerdeki denetim görevi alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildiği için gıda denetimi de onlarda. Kadro yeterli değil. O konuda yeterli tarımla ilgili bilgi birikimleri olsa da gıda da yeterli değiller. İşte hayvancılıkta yeterli değiller. Veteriner sayısını mutlak surette artırıp oralarda gerekli atamalarla ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi üçleminde bilgiyi, bilimselliği alana yaymak gerekiyor. Hayvancılığı yapılabilir koşullara taşımak gerekiyor. Çok acıdır. Ben birkaç yerde gördüğüm için söyleyeyim. Yavru buzağı doğduğunda annesinden besleyemediği için ölmüş kenarda. Yani bakmaya kıyamazsınız. O kadar güzeller ki bir de. Ne yaptın diyorum. Yem veremedik diyor. Hayvan öldü, ne yapalım. Şimdi Anadolu'da bunlar kesilip pazara verilmez. Bir de büyük şehirde olsa bir de keserler bizlere yedirirler farkında olmadan. Ama acıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Şimdi o hayvanlar...
Çünkü çocuğu gibidir onun o.
Sizler de belki bilirsiniz. Bizim çocukluğumuzda erken doğan hayvanlar eve alınırdı o.
Tabii
yavrular.
Canım, eve alınır,
sobanın
evde
yanında
durur.
Bir yer yapılırdı. O orada muhafaza edilir, sahiplenirdi. Ya üreten için, çiftçi için, hayvancılık yapan için kendi tallası da, kendi hayvanı da o kadar değerli ve önemlidir ki evlat gibi görür bir yerde. Yaşam odur aslında. Evet. Ama Türkiye işte onları yitirmeye başladı. Çünkü kırsal boşalınca, kırsaldaki yaşam kentlerde de olmadığı için biliyorsunuz kent içinde hayvan beslemek de yasak. Tavuk da besleyemezsiniz, inek de besleyemezsiniz. Belli bir alan dışında bunlar yapılıyor. Sorunlarımız artıyor. Şimdi Türkiye böyle giderse et açığı da ortaya çıkacak.
Sütte şimdi açık var değil mi? Sütte,
sütte açık var.
Şimdi bu kadar ne kadar hayvan kesildi? Süt, inek
1
kesildi.
1 milyona yakın inek kesildi. İnek kesildi. Bunun yansımasını nerede görüyoruz? TÜİK verilerine baktığınız zaman 3 milyon tonun üzerinde peynir bir yılda düşmüş. TÜİK'in son yayınladığı verilerin üzerinden hesapladığınız zaman sütte düşmüş. Ciddi anlamda bir düşme var. Süt ve peynirdeki düşme ete de yansıyacak. Bunun da nedeni şu. Şimdi çok sayıda hayvan kesime gittiği için Türkiye'de et ucuz kaldı.
Evet, şu anda bakamadığı
tabii,
için.
Bakamadığı için. Onun için piyasada et çok olduğundan fiyat bir yıldır durağan geldi. Şimdi kesecek hayvan olmayınca ne olacak? Bu kez ette problem doğacak. Devlet bu konuda ne yapacak? Siyasetler ithalata yönelecek. Onların aklı fikri her konuda olduğu gibi gene ithalat olacak. Ama şu acı bir şey. Şimdi Holstein, Sementa, Jersey, Montafon bu tür hayvanları Türkiye'ye doldurdular. Kültür melezi. Bunlardan yavru alınmaya başladı. Alınan bu yavrulardan da biz kendi bölgesel dayanıklılığı olan ırklar yaratıyorduk. Evet. Çünkü gelenlerin adaptasyonu sorun oluyor. Hastalanıyorlar. Türkiye'nin koşullarına uyum sağlayamıyorlar. Şimdi bu alacağımız verimli yapıyı da ne yazık ki bu kesimlerde bir kısmı işte düve noktasındayken kesime gitmesi bu kadar verilen emeğin de heba edilmesini getiriyor. Yani o kadar kapsamlı ki bir taraftan baktığınız zaman belki görünürde bir hayvanın kesimi gibi değerlendiriliyor. Oysa Türkiye'deki hayvan varlıklarındaki dönüşümün de getirdiği olumlu noktanın da ortadan kaldırılmasına neden oluyor. Evet. Çok kapsamlı bir olay. Şimdi ette de önümüzdeki süreçte kesime hayvan bulamayınca fiyatlarda otomatikman artış olacak. Son günlerdeki artış da biraz onun yansıması. Çünkü artık işte düvesi gitti, gebeğine gitti, sütüne gitti. Piyasadaki hayvan kesililiği sınırlandı. Çünkü mezbahalar sıra veremiyordu. O kadar yoğun talepler vardı. Bunun yansıması et fiyatlarındaki artışı getirecek. Sonrasında da işte ithale yöneleceğiz.
Peki ithal etler sağlıklı mı?
Şimdi ithal olay dediğiniz öncelikle ticari anlamda bu işler yapılıyor. Tarımı o hale getirdiler ki bu ihracat yapabilmek için ithalatı bölgesel olarak bazı ülkelerle karşılıklı paslaşma noktasına taşıdılar. Örneğin Bosna Hersek'in hayvan sayısına bakarsanız Türkiye onunla mukayese bile edilmez. Türkiye eti oradan alıyor, hayvan oradan alıyor. Başka bölgeden oraya geliyor, oradan Türkiye'ye geliyor.
Ben onu ithalat sırasında görmüştüm. Örneğin deri dana hastalığı nedeniyle İrlanda'dan ithalat yasaktı.
Evet.
Onu Macaristan'a getiriyorlardı. Evet. Macaristan'da kulak küpesini takıyorlardı. Türkiye'ye ithal ediyorlardı.
Evet.
Ve biz o hayvanları biliyorsunuz daha sonra sorunlar da çıktı. O hayvanları...
Şu anda biraz öyle yürüyor. Mesela hangi ülkeye ne sattık biz diyelim ki bir ihracat yaptık. O ülke diyor ki tamam sen bana ihracat yapıyorsun ama şu kadar da benden ithalat yapacaksın. Ne alabilirsin? Ya benim et açım var o zaman et alayım senden. Oluyor. Evet. Şimdi Türkiye'de ihracat rakamlarını herkes anlatıyor da ithalat rakamına bakarsanız cari açım ne kadar arttığı da ortaya çıkar. Evet. O anlamda böyle bir ticari ilişki var. Onun için Türkiye gidiyor Sırbistan'dan, Bosna Hersek'ten, Arjantin'den, Brezilya'dan canlı hayvan ya da karkas et getiriyor. Ama son yıllarda bir yanlış yapılıyor. Löpet getirilmeye başlandı. Löpet kemiksiz et demek.
Evet.
Bunu veterinerlerle konuştuğunda, uzmanlarla konuştuğunda deniyor ki etin menşeini bilmek için o etin kemikli et olması lazım. Şimdi Türkiye'ye gelen etlerin orada denetimi yapılıyor. Gümrükte yapılıyor, Türkiye'de yapılıyor. Üç aşamada yapılıyor. Ama buna rağmen Türkiye'ye hastalık et 2018 yılında girdi. Löpet üzerinden. Çünkü bunun evet. incelemesi 4 ay önceden ortaya çıkmıyor. Laboratuvar. Bir de genelde bütün...
4 ayda bekliyor mu onlar? Beklemiyor.
4 ay incelemeye alıyorlar. İşte onlar gibi laboratuvar sonuçları çıkıyor. Ama bazen o et geliyor piyasaya veriliyor. Et bittikten sonra da işte sonuçlar açıklanıyor. Şimdi Türkiye'nin löpetle ilgili sıkıntısının dışında genelde çok üründe örnekleme usulüyle kontrol yapılır. Rastlamışsınızdır. Yani bir ürün ithal ediliyorsa tek tek o ürüne bakma şansı yok. Onun için löpet riskli bir et. Türkiye içeriğinin ne olduğunu bilmeden getirildiğinde o laboratuvar sonuçları daha ortaya çıkmadan ne yediğini ne içtiğini bilmez bir noktaya taşımaması için yani, karkas etin dışında da getirilmemesi lazım.
Etin ne olduğu ne eti olduğu da pek bilinmiyor.
Bilinmiyor herhalde. İşte o karkas ette bu sorun yok ama löpette böyle bir sıkıntı var. Çünkü ben bununla ilgili somut bir şey yaşadım. 2017 yılında Aralık ayıydı sanırım Kasım ayı. Yurt dışından gelen löpetlerle ilgili satıldığı noktalardan aldığımızda dışında bir sarı birikinti oluşmuştu. Veterinerlere götürdüm dediler ki bu hastalıklı hayvanlara fazlaca vitamin, protein veya işte Türkiye'ye gelişini sağlayacak aşı veya işte tedavi vermişler. Uygulanmış. O tedavilerin sonucunda bunlar ortaya çıkar. Basın toplantısı yaptım mecliste dedim ki bu etlerle ilgili şüpheler var. Bunlarla ilgili bir açıklama yapılsın. Ağustos ayında geldi. Kasım ayındayız. Sıkıntı olduğu söyleniyor dedim. Bakanlık benim basın toplantısından sonra yaptığı açıklamada böyle bir şey olmadığını belirtti. Ama bir baktık Ocak ayına geldik. Bu ses bakanlık açıkladı. Yurt dışından gelen bu löpetlerin bir partisinde hastalık olduğu saptandı. Ve evet. tüketilmemesi gerektiğini imha edileceğini, iade edeceğini açıkladı.
Evet.
Böyle de bir süreç. Bir de bu ithalatta şöyle bir sıkıntı var. İthal eden firmalar burada getirip siz laboratuvarda falan incelediğiniz zaman sizin o bulgu sürecinde zarar ettiği gerekirse dava açıyorlar. Bir de öyle bir durum var. Kim ithal ediyor diye soruyoruz ticari sır diyorlar. Yani hayvanı ithal eden, eti ithal edenin neresi ticari sır? Kim bunlar? Ne iş yaparlar? Niye bu ülke ithalata dayalı? Kaça ithal ederler? Orada 10 liraya aldıkları malı bize 100 liraya mı yediriyorlar? Bunları soruyoruz. Ticari sır.
Ben araştırmıştım bir tarihte bu hayvan meselesinin çok tartışıldığı dönemde. Bu özellikle sizin löpet dediğiniz olayda. Mesela Avrupa'da 3 doğum yapmış inekleri etini genellikle hayvan yemi olarak kullanırlarmış. Çünkü etin kalitesi düşüyor. Fakat yani fiyatı da çok düşük. Yani 1,5 dolar demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam o günlerde. Yani bizim ithalatçılar o inekleri 1,5 dolardan alıp bize o günün fiyatıyla
iyi bir fiyat
15-20 dolardan sattılar galiba. Yani öyle söyleyeyim.
Ya ben o konuda bir şey söyleyeyim. Acıdır. Geçen yıl Türkiye'ye protein değeri 11 olan buğday ithal ettiler. Bu da hayvan yemi olarak kullanılan buğday. Ofis ithal ettiğince soru önergesi verdim. Dedim ki hayvan yemini ithal edip bize mi yediriyorsunuz ne oluyor falan diye. Bakanlık işte mevzuat gereği bu kullanılabilir diye. Onun da nereden ortaya çıktı? Bu 11 proteinli buğday fırınlara verildiği zaman un ya ekmek olmadı. Çünkü bu
belli bir şey olması gerekiyor.
Kıvamını bulması gerekiyor. Protein değeri de en az 12'nin üzerinde olması gerekiyor. O zaman olay ortaya çıktı. Karma yaparak vermeye başladılar. Ama işte Avrupalı'nın hayvan yemi dediği buğday bile ithal edecek noktaya bu ülkeyi düşürdüler. Biz evet. bunlardan üzüntü duyuyoruz.
Evet.
Tabii istiyoruz ki ülkemiz daha iyi, daha gelişsin.
Evet. Evet.
Her konuda sorunlardan arınsın. Kamuoyu doğru bilgilendirilsin. Dünyanın farklı ülkelerinde bu sorunlar da yaşanıyor, var. Örneğin 200 milyon ton buğday dolaşımda. Yani ülkeler 200 milyon ton farklı ülkelerden buğday ithal ediyor. Bunun da 50 milyon tonluğun yaklaşık Ukrayna ve Rusya bölgesinden geliyor. Şimdi o bölgedeki yaşananlardan sonra buğday dünyaya gitmeyecek diye 50 milyon ton da az bir şey değil. Herkes paniğe kapıldı ve o yol açıldı da bazı bölgelerde bazı ülkelerin kıtlık yaşamasının önü kesildi. Eğer siz kendi kendinize yeterli olmazsanız dışarıya gittiğiniz zaman ürün bulmakta da çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Zaten. Hayvancılık da böyle. Evet. Kanguruyu size yedirirler farkında olmadı.
Evet.
Onun için dikkatli olmak
şimdi
lazım.
Bu konuda çok önemli bir konu var. Rusya'dan açıklama yapıldı. Bu yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın gübre satışını da engellediler.
Evet.
Şimdi biliyorsunuz Afrika'da aşlar bahane edildi. Giden buğdayın neredeyse %99'u Avrupa'ya gitti. Evet. Meğer aç onlarmış.
Evet.
Afrikalılar değilmiş. Evet. Bir de asıl Afrikalılara mesela Ruslar bu gübre göndermek istiyor. Gübreyi engelliyorlar. Oysa ki gübre verim arttıracak. Yani Afrika'daki ürünün çoğalmasını sağlayacak.
Evet.
Yani o türde bir sıkıntı var. Oysa ki o gübre oralara gitse belki Afrika'daki açlık sorununun çözülmesinde çok daha büyük katkı yapacak. Onu da yani Batılıların insan hakları falan diye durmadan konuşuyorlar. Yani böyle bir şey nasıl vicdan el veriyor onu da bilemiyorum tabii.
Şimdi tarım siyaset üstü olmalı. Tabii hatta tabii. Savaşlar üstü olmalı. Eğer insan varlığı sürdürülebilirliği için gıda ihtiyaçsa bakış ve yaklaşım şu olmalı. Mevcutta tarım arazileri doğru değerlendirilmeli, su kaynakları doğru kullanılmalı. Bu küresel iklim değişikliği de biliyorsunuz insan eliyle yaratıldı. Tükettiğimiz, ürettiğimiz, yaşadığımız dünyayı kirletmekten tüm insanlık arınmalı. Eğer insan kendi geleceğini yok ediyorsa, ayağına sıkıyorsa yapacak bir şey yok. Ama buradaki olay şu, ben Türkiye için de söylüyorum. Yani siyaset üstü tarıma bakmamız lazım. Üretimindeki, verimdeki kayıptan tutun da planlamasına kadar yaparken doğru iş yaparsak bundan ülkeler de fayda sağlar, insanlık da fayda sağlar. Bizim kaçırdığımız biraz da o. Yani milli savunmaya bakışımızda nasıl ki değerler olarak sahipleniyorsak tarımda da aynı işi düşünerek yapmalıyız. Ben biraz evvel saydım Türkiye'nin hayvan varlıklarındaki isimleri. İçinde bizim boz ineğimiz, sarı kızımız, kırmızı karamız yok. Her ülkenin kendi doğa koşulları var. Bu tarım da çok önemli. Bakınız çöl sıcakları geldiğinde Hatay'a gittik biz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle. Orada mandalinler zeytine dönmüş.
Evet, küçülmüş iyice.
Küçülmüş simsiyah. Dedim ki oradaki bir ziraat mühendisi arkadaşı. Ya dedim bu atadan gelenekten gelen ağaçlarda da aynı sorun var mı dedim. Vekilim dedi nasıl fark ettiniz? Ya ben kendi bölgemde de bakıyorum. Eski elma ağaçları ya da diğer meyve ağaçlarında daha az zarar oluşuyor. Ama yeni dikilenler bu zarar mevsimsel etkilerden çok kolay etkileniyor. Şimdi mandalini erkenci mandalin dikmişler. Daha çok ürün alalım, verim alalım diye. Çöl sıcaklarında onların hepsi yok olmuş gitmiş. Ama eski bizim yerel havasına, suyuna, iklimine, bakımına adapte olanlarda sorun o kadar yaşanmamış.
Evet.
Onun için iklimin önemi var, bakımın önemi var, girdilerin ve kullandığınız tohumun önemi var. Bugün bazı ürünlerin artık bazı bölgelerde yetiştirilmesi yasaklanıyor. Özellikle kanser dediğimiz toprağa evet. zarar veren bir gelecek toprağınız olacak. Bir tohum ekemeyeceksiniz çünkü orada ektiğinizde topraktan oluşan sorunlar doğacak.
Evet.
Sulama suyu çok ciddi sorun Türkiye'de hala.
Evet,
Akdeniz'de, evet. Karadeniz'de boşa sular akıyor. Bu suların yönünü Anadolu topraklarına çevirememişiz yıllardır. Yani bazı şeylerde şunu yaptık, bunu yaptık yerine yapılması gerekeni niye yapmadığı düşünsek çözümleri de daha evet. kolay üretiriz.
İrem kaç dakikamız var? 10 dakika. Efendim şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum. Malum seçim dönemine de girdik o nedenle. De bu soruları soracağım. Patates soğan meselesi biliyorsunuz bizim çok önemli sorunlarımızdan birisidir. Siz de NİDE milletvekilisiniz. Patates soğan bu aralar pek konuşmuyoruz. Yani soğanı niye konuşmuyoruz? Çünkü ekim alanı herhalde azaldı. Patateste durum nedir? Onları da bir aktarırsınız. Bir de şeyi merak ediyorum. Yani anlattınız hayvancılıktaki sıkıntıları anlattınız. Diğer tarım tarafındaki sıkıntıları anlattınız. Peki buna yani gittiğiniz gördüğünüz sizde çok gezen bir milletvekilsiniz. Çok arazidesiniz yani. Ben sizi ne zaman arasam ya bir köyde buluyorum ya bir il dışında bir yerde buluyorum. Yine sahada buluyorum. Seçmenin tepkisi ne? Yani üreticinin, çiftçinin tepkisi ne? Onu nasıl gözlüyorsunuz? Yani bunu bir objektif gözle bakacak olursak.
Şimdi o konuda şöyle söyleyeyim. Yaşadığım bir deneyimden yola çıkarak bundan yıllar önce köylere ben lise yıllarında bir ajansın İDE muhabirliğini yapıyordum. Köye gidiyorduk. Bir A partisi gidiyordu. Köylülerin hepsi alkışlıyor. Arkasından B partisi geliyor, onu alkışlıyorlar. C partisi geliyor, onu alkışlıyorlar. Yaşlı bir amcaya sordum ya dedim. Şimdi ben 3 tane adayla geldim. 3'ünü de alkışladınız. Oyu kime vereceksiniz? Bana dedi ki ya biz misafirperveriz. Herkese alkışlarız, bildiğimizi yaparız. Şimdi bizim kırsal yaşadıklarını çok paylaşmaz.
Evet.
Ama ben tepki kadınlarımızda çok görüyorum. Mesela pazar yerinde kadınlar bizi kurtarın artık diyorlar. Çünkü evet, mutfaktaki sıkıntı çok büyük. Çocuğuna okula giderken yemek yediremeden gönderen annenin ızdırabını baba o kadar çok hissetmez. Çünkü baba evden sabah çıkıp akşam geliyor. Önemli olan bugün mutfak yangını Türkiye'yi sarmalamış durumda. Şimdi ikinci olay patates, soğan gibi ürünler, daha doğrusu tarla bitkilerinin hepsini kısa sürede düzene sokabiliriz. Yani iktidar sürecinde bunlar her yıl üretildiği için bu alandaki açıkları doğru belirleyip doğru bir politikayla bunlar çözülebilir. Bu ne diyeceksiniz? Bir yıl önceden hangi ürün hangi bölgede hangi verimlilikte yetişeceğini saptarsınız. Bununla ilgili ekimi yönlendirirsiniz. Arkasından taban fiyatı önceden alın açıklarsınız.
Evet.
Alım politikasıyla ekilebilir arazilerde verimliliği artırırsınız. Oluşabilecek sorunları önlem alırsınız. Örneğin patates 1999 yılında 6,5 milyon ton bu ülkede yetişiyor. Bugün 5 milyon 200 bin tona düşmüş. Nüfusumuz 20 milyon artmış. Patates üretimimiz 1 milyon tondan fazla düşmüş. NİDE ölçeğinde de NİDE 850 bin ton olduğu dönemlerin üstüne çıktı. Yani 1 milyon 200'e kadar çıktık. Ne oldu? Patates depoda çürüdü. Depoda çürüyünce ekim alanı daraldı. Fasulyeye yöneldiler. NİDE fasulye de şu an birinci duruma geldi. Ama NİDE mesela Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi dışında bırakılmış bir il ama tarımda biz patateste, fasulyede, lahanada ilk sırada bir iliz. Ama buna rağmen Avrupa Birliği Kırsal Destekleme Projesi'nde yokuz. Türkiye'nin evet, ne kadar plansız olduğunu bir somut göstergesi. Öyle olunca ne oldu? Ürün azalınca fiyat arttı. Önemli olan bu dengeyi sağlamak. İhtiyaçları doğru saptamak. İhtiyaca uygun üretim sağlamak. Üretimi de üretende de maliyeti düşürmek. Çiftçi patatesin maliyetini de şu an 4-4,5 lira civarına kadar gelmiş durumda. Öyle olunca oradan nakliyeyi de koyduğunuz zaman bugünkü fiyatlar ortaya çıkıyor. Keza soğanda da ben çok bölgeye Amasya'ya gittim. Şerefli Koçhisar'a gittim. Niğde de eskiden soğanla ünlüydü. Şimdi soğan biraz düştü. Buralarda binlerce dönüm arazide soğan hiç toplanmamıştı bundan 2 yıl önce.
Evet.
Şimdi ne oldu? Bu yıl 2022'de ekim düştü. Soğan arttı. Şimdi onu gören çiftçi ne yapacak? Aa bu soğanda para var diyecek. Herkes yine... Ya
her sene aynı hata yapılır mı?
Ama planlama olmazsa, yönlendirme olmazsa, saldım çayra mevlam gayra diye destek verilmezse bu sorunlar yaşanır. Şimdi çiftçinin ekim arayışı fiyata göre. Hangi üründe para kazansa ne yapsın? Harcadığını alabilmek için şunda demek ki durum iyi diyor, oraya yöneliyor. Ya siz destek vermezseniz pamuk niye geriye düştü? Ayçiçek niye geriye düşüyor? Onlara gerekli destekleri zamanında vermezseniz, hala tallaya destek verip de üretimi yapana destek vermezseniz bu sorunlar devam eder gider. Şimdi siz tallanız var, kireye veriyorsunuz, desteğe de size veriyor devlet. Ya ekene ver, üretim yapana ver. Öyle olunca da sorunlar var. Yani Türkiye bakınız, patates ve soğandan dondurulmuş ve işlenmiş gıda üretip katma değerli ürünle yurt dışına satabilme şansı varken NİDE gibi bir yerde daha bir tek entegre patates tesisimiz yok. Bunu özel sektör yapsın diyorsunuz. Yani öyle bugünkü sistem onu söylüyor. Özel sektörden kimse gelmemiş ki. 30 yıldır NİDE patates entegre tesisi yapılsaydı 30'a çeşit ürün elde eder. İspirtosundan ununa kadar. Bugün niye biz ekmeğe patates unu katmıyoruz? Yani dışarıdan buğday ithal edeceğimize patates unu katalım. Üretimi ona göre planlayalım. Böyle eksiklerimizi görmeden yalnızca günübirlik, algıya dayalı, tüccar mantığıyla olaylara bakarsak sorunlarımız sürer gider. Onun için tarım planlaması çok önemli. Üretim, tarım planlamasının dışında raftaki ürünün fiyatını tohumdan başlayarak eğer kontrol altına almazsanız sıkıntılardan arınamazsınız. Türkiye'nin de dünyanın da genelde az gelişmiş ülkelerinde en büyük sorunlarından birisi plansızlık. Evet. Param varsa alırım mantığı, param yoksa da işte sorunlarla boğuşurum mantığından evet. süre gitmesi. Bundan arınmak lazım.
Şimdi marketlere gidiyoruz. Evet. Marketlerde manav reyonlarına geçiyoruz. Bir bakıyoruz. Şimdi yani kuyumcu dükkanı gibi.
Tabii.
Şimdi ben daha önce alışverişi hep eşim yapardı. Bu pandemi sürecinde biz de evden çalışmaya başlayalı beri ben de yapar oldum. Şimdi ilk başta dolaşıyorum almadan geri çıkarıyorum. Çünkü yeni fiyatlara bir türlü uyum sağlayamamıştım. Ya bu çok pahalı diyordum, almıyordum. Fakat bir süre sonra bundan kaçış da yok. Yani o hale geldik. Ucuzluk olacak mı? Yani bekliyor musun ucuzluk yoksa yani fiyat artışları işte azalarak devam edecek mi? Ne görüyorsunuz?
Bugünkü kuraklığın da etkisiyle mevcut siyasi iktidarın olaylara bakış mantığıyla ucuzluğun kısa sürede ortaya çıkmasını beklemek birazcık hayalci olur. Bunun da nedeni yalnızca ürünle ilgili değil. Bugün bir nakliye dahi bir ilden bir ile gönderdiğiniz zaman artan fiyatı var. Türkiye bir şey daha kaybetti. Daha önce her bölgede kendine göre üretim alanları vardı. Bu üretim alanları verimli toprakların hepsine konut yapıldı, bina yapıldı, organize sanayi bölgeleri oluşturuldu. Ve daha çok başka bölgelerden ürün sevk edilir oldu. Bu İstanbul içinde, Ankara içinde geçerli. Büyük kentlerin talepleri de arttıkça küçük kentlere de bunların olumsuz yansıması pazara giden üründe oldu. Şimdi ben de pazarları da geziyorum. Pazarlarda marketlerden çok aşağı bir fiyat
satılmıyor. Hemen yani.
Geçen kırmızı biber 50 liraydı kilosu. Görünce dedim ki ya bunu kim alıyor 50 liradan kırmızı biber mi olur? Ama kabak bile 30 lira civarında bir fiyatta. Ki kabak bu kışın da yazın da en düşük üründü. Girdi maliyetlerini düşürmek gerekiyor. Bunun da en önemli etkisi enerjidir, nakliyedir, elektriktir.
Gübre.
Bunlar yok girdi maliyetlerin dışında ben tohum, ilacı, gübreyi saymıyorum. Evet, evet. Devletin fiyatını belirlediği ürünlerdir. Şimdi 2012 yılından beri meraklısı girsin Google'a fahiş fiyat yazsın. 2012 yılından beri mevcut siyasi iktidar fahiş fiyatla ilgili önlem aldığını söylüyor. Ne yaptı? 2012'de hali yasasını değiştirdi. Dönemin bakanı %25 ucuzluk geliyor dedi. Arkasından Merkez Bankası Başkanlığı'nda sekreteri oluşturuldu. Arkasından tanzim çadırları kuruldu. Arkasından tanzim çadırlarının devamında terörist diye patates soğan depoları basıldı. Aradıkları çözümleri yanlış yerde arıyorlar. Bir evet, girdi evet. maliyetini düşürürseniz, nakliyeyi uygun noktaya çekerseniz, kooperatifçiliği geliştirirseniz, üreticiden tüketiciye aracı sayısını azaltırsanız ve doğru planlama yaparsanız, politikalarınızı bu yönde oluşturursanız çözersiniz. Mesela bizim bir önerimiz var. Mazotta ÖTV'yi, KDV'yi kaldırın diyoruz. Niye kaldırmıyorlar? Yatta almıyorlar ama tarladaki traktörden alıyorlar.
Evet. Çok çarpıcı bir durum o yat ve traktör olayı. Evet, bu haller yasası da gerçekten önemli. Şunun için yanılmıyorsam 1994 yani tarih 93-94 olabilirim. Haller yasası üzerinde Sanayi Bakanlığı çalışıyordu. Sanayi Ticaret
2012'de
Bakanlığı.
2012'de çıktı.
Hayır. 94'te bir hazırlanmıştı. Burada şu mantık esas alınmıştı. Üretim kooperatiflerinin belediyeye girmeden büyük şehirlerde ürünlerini satma imkanı getirilmişti. Bu hem kooperatifçiliği teşvikti hem de halka daha ucuza doğrudan mal vermeydi.
Şey söyleyeyim.
Engellendi. Sonra değiştirdiler onu.
Süremiz az yok. Şimdi şöyle bir şey var. Market doğrudan tarlaya gidip sözleşmeli tarım yapıp ekim yapıp getirip satıyor. Ama market hale dahi girmeden fiyatını halin üstünde koyuyor. Sıkıntı
evet,
o.
Evet.
Şu anda öyle bir düzenleme var.
Evet.
Yani büyük marketler var ya, zincirler. Gidip evet, alanda sözleşmeli ekim evet, yaptırıyor evet, ama fiyatını aynı hal fiyatında satıyor. Sıkıntı evet, orada plansızlık. Evet. Yine bir plansızlık var.
Evet. Evet sayın dinleyiciler, süremizin sonuna geldik. Daha sonra ileriki programlarımızda tekrar buluşmak üzere. Evet. Konuğumuz biliyorsunuz tarım konusunda mecliste en çok çalışan milletvekillerinden Ömer Fethi Gürer'di. CHP NİDE milletvekili. Tarımı konuştuk, tarımdaki sorunları konuştuk. Hemen hemen herkesin bugün yaşadığı, işte Ayşe teyzenin, Fatma ablanın günlük karşısına çıktığı sorunları konuştuk. O nasıl çözülür onu konuştuk. Umarız bizi dinleyenler de bu konuda yeni fikirler geliştirirler, çözüm önerileri geliştirirler ve bir sonuca varır. Evet, bugün de programımızı burada bitiriyoruz ve bir sonraki programda buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.